Ayrım 27. Nazi İmparatorluğu 2. cilt. William L. Shirer. Sayfa 723. Bununla birlikte bu cevap şişman Feldmarşal'a çok önemli göründü. Dalyarus mektubu o gece, yani 26 Ağustos gecesi, Göring'in özel treniyle onun Berlin'in dışında Oranienburg'da bulunan Alman Hava Kuvvetleri karargahına giderken kendisine vermişti. Tren ilk istasyonda durmuş, iki adam hemen getirilen otomobile binerek gece yarısı başbakanlığa gelmişlerdi. Başbakanlık karanlıktı, Hitler yatmıştı ama Göring ille de Hitler'i yatağından kaldırmak istedi. Dalyarus da o zamana kadar birçokları gibi Hitler'in akılsız bir adam olmadığına ve bir yıl önce yaptığı gibi barışçı bir çözüm yolunu kabul edeceğine inanıyordu. İsveçli, Tanrı tarafından gönderilen diktatörün garip fikirleriyle ve korkunç davranışlarıyla ilk olarak şimdi karşılaşacaktı. Kendisini sarsacak bir yaşantı olacaktı bu. Hitler, Dalyarus'un Halifax'tan getirdiği ve Göring'in kendisini yatağından kaldıracak kadar önemli saydığı mektuba boş verdi. Uzun uzadıya okuyacağı yerde İsveçli'ye ilk kavgaları, büyük başarıları ve İngilizlerle bir anlaşmaya varmak için yaptığı teşebbüsleri üzerine 20 dakikalık bir nutuk çekti. Bir ara Dalyarus, İngiltere'de bir zamanlar işçi olarak çalıştığını söyleyince, Alman başbakanı bu garip adam ile bu adada yaşayan halk üzerine bir takım sorular sordu. Bundan sonra Almanya'nın askeri gücü üzerine uzun ve oldukça teknik bir konuşma yaptı. O sırada Dalyarus kendi anlattığına göre bu görüşmenin yararlı olacağına hala inanıyordu. Bir ara konuşmanın sonunda fırsattan yararlanarak İngilizlerin nasıl insanlar olduklarını anlatmaya başladı. Hitler sözlerimi hiç kesmeden dinledi. Ama sonra birden sinirlendi. Öfkelenerek ayağa kalktı. Yukarı aşağı dolaşmaya başladı. Sanki kendi kendine konuşuyor, Almanya'ya kimse karşı duramaz diyordu. Birdenbire odanın ortasında durdu ve gözlerini dikip bakmaya başladı. Ne söylediği anlaşılmıyordu. Büsbütün anormal bir insandı. Sözlerinin hızını artıra artıra şunları söyledi. Eğer savaş çıkarsa o zaman ben de denizaltı yaparım, denizaltı yaparım, denizaltı, denizaltı. Ses gittikçe anlaşılmaz bir hal aldı ve sonunda ne söylediği anlaşılmaz oldu. Az sonra kendisini toparladı. Sanki büyük bir dinleyici topluluğuna sesleniyormuş gibi sesini yükseltti ve bağırdı. Uçak yaparım, uçak yaparım, uçak ve düşmanlarımı yok ederim. Gerçek bir insandan çok masal kitaplarındaki hayaletlere benziyordu. Ben şaşkın baka kaldım. Sonra Göring'in tepkisini almak için ona döndüm ama onun kılı bile kıpırdamıyordu. Sinirli başbakan sonunda konuğuna yaklaştı ve şunları söyledi. Herr Dalyarus, madem ki İngiltere'yi bu kadar iyi tanıyorsunuz, İngiltere ile bir anlaşmaya varmak için harcadığım çabaların neden her zaman başarısızlığa uğradığını bana söyler misiniz? Dalyarus önce ne cevap vereceğini şaşırdığını itiraf ediyor. Ama sonra bunun nedeninin İngilizlerin kendisine ve hükümetine güvenmemelerine olduğu cevabını veriyor. Dalyarus'un anlattığına göre Hitler yeniden öfkelendi ve sağ kolunu havaya kaldırıp sol elini göğsünün üstüne koyarak "Aptallar!" diye bağırdı. "Ben hiç ömrümde yalan söyledim mi?" Nazi diktatörü bundan sonra yatıştı. Hitler'in Henderson aracılığıyla ileri sürdüğü teklifler tartışıldı ve sonunda Dalyarus'un yeni bir teklifle bir daha Londra'ya uçmasına karar verildi. Göring bu tekliflerin yazılı olarak verilmesine bir itiraz etti ve uzlaştırıcı İsveçlinin bu teklifleri kafasında saklamasını istedi. Yeni teklifler 6 maddeden ibaretti. 1. Almanya İngiltere ile bir pakt imzalamak istiyordu. 2. İngiltere Almanya'nın Danzig'i ve koridoru almasına yardım edecekti. Polonya'nın da Danzig'de serbest bir limanı olacaktı. Baltık'taki Gdynia limanını ve ona giden koridoru elinde bulunduracaktı. 3. Almanya yeni Polonya sınırlarını garanti edecekti. 4. Almanya sömürgelerini ya da eski sömürgelerine karşılık yeni topraklar alacaktı. 5. Polonya'da bulunan Alman azınlığına garanti verilecekti. 6. Almanya İngiliz İmparatorluğunu savunmayı garanti edecekti. Bu teklifleri kafasına yerleştiren Dahlerus 27 Ağustos pazar sabahı Londra'ya uçtu ve öğleden hemen sonra gazetecilere görünmemek için dolaşık yollardan geçerek Chamberlain, Lord Halifax, Sir Horace Wilson ve Sir Alexander Cadogan'ın toplandıkları odaya gizlice alındı. İngiliz hükümetinin o sırada İsveçli kuryeyi çok ciddiye aldığı anlaşılıyor. Dahlerus'un yanında Hitler ve Göring ile yaptığı konuşmayı anlatan bir takım notlar vardı. Bu notları uçakta alelacele yazmıştı. Toplantı odasında muhtırasını incelemekte olan iki İngiliz bakanına Dahlerus görüşme sırasında Hitler'in sakin ve rahat olduğunu söyledi. Tatil günü yapılan bu olağanüstü toplantının İngiliz dışişleri arşivlerinde hiçbir kaydına rastlanmıyor ama Lord Halifax'la Cadogan'ın verdiği bilgiden ve memurun düzenlediği muhtıradan yararlanılarak Foreign Office evrakına ait kitapta cilt 7 3. seri bu toplantıya sonradan yeni bir şekil verildiği anlaşılmaktadır. İngilizlerin bu toplantı üzerine anlattıklarıyla Dahlerus'un kitabında ve Nürnberg'de anlattıkları arasında oldukça büyük fark vardır. Ama çeşitli anlatıları birleştirdiğimiz zaman gerçeğe çok yaklaşmış olacağımıza eminiz. Chamberlain ile Halifax Hitler'in iki ayrı teklifi karşısında bulunduklarını hemen anladılar. Biri Henderson'a verilen, öteki de Dahlerus tarafından o sırada getirilmiş olan teklif. Birincisinde Hitler'in Polonya ile hesabını bitirdikten sonra İngiliz İmparatorluğuna garanti vermesi teklif ediliyordu. İkincisinde ise Hitler'in yeni Polonya sınırlarını garanti etmesinden sonra Danzig'in ve koridorun kendisine geri verilmesi amacıyla İngiltere vasıtasıyla görüşmelere hazır olduğu ima ediliyordu. Bütün bunlar Hitler'le geçirdiği Çekoslovak tecrübesinden ağzı yanan Chamberlain için hep eski masallardı. Führer'in Dahlerus vasıtasıyla gönderdiği tekliflerden de şüpheleniyordu. İsveçli'ye bu şartlar karşısında bir uzlaşma yolu göremediğini, Polonyalıların belki Danzig'den vazgeçebileceklerini ama koridoru vermektense savaşmayı tercih edeceklerini söyledi. Sonunda Dahlerus'un Hitler'e verilecek ilk ve gayri resmi cevabı alarak Berlin'e dönmesine ve ertesi akşam Hitler'e verilecek resmi cevap hazırlanıp da Henderson'ın Berlin'e gönderilmesinden önce Hitler'le yapacağı görüşmeyi Londra'ya bildirmesine karar verildi. İngilizlerin anlattıklarına göre Halifax'ın dediği gibi Dahlerus kanalıyla bu şekilde gayri resmi ve gizli muhaberat yapılması yüzünden işler daha da karışabilirdi. Bundan ötürü Dahlerus'un o gece Berlin'e döndüğü zaman İngiliz hükümetinin cevabını getirmediğini, daha çok Henderson'ın getireceği cevaba yol hazırlamak için geldiğini belirtmesinin daha doğru olacağı söylendi. Bu tanınmayan İsveçli, Avrupa'nın iki en kudretli hükümeti arasındaki görüşmelerde o kadar önemli bir aracılık rolü oynuyordu ki, kendi anlattığına göre Dahlerus, İngiliz Başbakanı ile Dışişleri Bakanı'na bu kritik zamanda Henderson'ı pazartesi gününe kadar, yani ertesi gün, Londra'da alıkoymalarını ve Hitler'in İngiliz görüşüne karşı tepkisini kendilerine bildirdikten sonra cevap vermelerini bile söyledi. Dahlerus'un Hitler'e bildireceği İngiliz görüşü neydi? Bu konu biraz tartışmalıdır. Halifax'ın Dahlerus'a sözlü talimat verdiği sırada kabaca almış olduğu notlara göre İngiliz görüşü şundan ibaretti. 1. Almanya ile İngiltere arasında iyi bir anlayış arzusunun ciddi olarak temin edilmesi, bu hususta başka türlü düşünen hiçbir kabine üyesi yoktur. 2. İngiltere, Polonya'ya karşı taahhütlerini yerine getirmeye mecburdur. 3. Alman-Polonya ayrıcalıkları barış yoluyla çözülmelidir. Dalyrus'a göre ise kendisine emanet edilen gayri resmi İngiliz cevabı daha genişti. Elbette ki 6. maddedeki İngiliz İmparatorluğuna garanti verilmesi teklifi reddedildi. Aynı şekilde Almanya seferber durumda kaldığı sürece sömürgeler üzerinde herhangi bir tartışmaya girmek istemiyorlardı. Polonya sınırlarına gelince bu sınırların 5 devlet tarafından garanti edilmesini istiyorlardı. Koridor sorununun da hemen Polonya ile görüşülmesini teklif ediyorlardı. Hitler'in teklifindeki 1. maddeye gelince İngiltere'de bir prensip antlaşmasına varmak istiyordu. Dalyrus pazar günü akşamı Berlin'e uçtu ve gece yarısından az önce Göring'i buldu. Feldmarşal İngiliz cevabını çok elverişli gördü. Gece yarısı Hitler'i gördükten sonra gece saat 1'de Dalyrus otelinde telefonla aradı ve Hitler'in pazartesi günü akşamı Henderson'ın getireceği resmi cevap da aynı şekilde olmak kaydıyla İngiliz görüşünü kabul ettiğini bildirdi. Göring memnundu. Dalyrus ise uçuyordu. İsveçli geceliğin saat 2'de bu iyi haberi vermek üzere İngiltere elçiliği danışmanı Sir George Ogilvy Forbes'u yatağından kaldırdı. Niyeti yalnız bu haberi vermek değil, aynı zamanda resmi cevapta ne yazacaklarını İngiliz hükümetine bildirmekti. Artık Dalyrus kendisini bu durumda görüyordu. Henderson'ın 28 Ağustos pazartesi günü getireceği notada İngiltere'nin Polonya'yı Almanya ile doğrudan doğruya ve hemen görüşmeye razı edeceği üzerine bir söz olmalı diyordu Dalyrus. Forbes'un sonradan 28 Ağustos'ta verdiği rapora göre Dalyrus, Göring'in bürosundan hemen telefon etti ve şu noktaları önemli saydığını belirtti. 1. İngiliz cevabında Roosevelt'in planına hiçbir şekilde değinilmemelidir. Başkan Roosevelt'in Hitler'den Almanya ile Polonya arasında doğrudan doğruya görüşmeler yapılmasını isteyen 24 ve 25 Ağustos tarihli mesajları olabilir. 2. Hitler, Polonyalıların görüşmelere yanaşacağından şüphelidir. Bunun için cevapta Almanya ile hemen teması kurarak görüşmelere girişmelerini İngiltere'nin Polonyalılara şiddetle tavsiye edeceği açıkça belirtilmelidir. Şurasını bütün iyi niyetimizle belirtmek isteriz ki Dalyrus birçok mesajlarında anlaşıldığı gibi çok Alman taraftarı bir adam değildi. Aynı pazartesi günü Oranienburg'daki Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Göring ile 2 saat konuştuktan sonra telefonla Forbes'u aramış ve kendisine 30-31 Ağustos yani çarşambayı perşembeye bağlayan gece Alman ordusunun Polonya'ya hücum için gereken son mevzilerine geçeceğini bildirmişti. Forbes da bu gizli haberi hemen Londra'ya ulaştırmıştı. Şimdi artık başarısından emin olan İsveçli bütün gün Forbes'a talimat üzerine talimat yağdırmakla, o da görevi gereği bu talimatı Londra'ya bildirmekle kalmadı. Kendisi de doğrudan doğruya İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na telefon ederek Halifax'a bildirilmek üzere yeni tavsiyelerde bulundu. Dünya tarihinin bu kritik zamanında bizim amatör İsveçli diplomat Berlin ile Londra arasında gerçekten ana mili gibi bir şey olmuştu. Gerek Berlin'deki elçiliğin gönderdiği raporlardan ve gerekse İsveç'in İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı tavsiyelerden haberi olan Halifax, 28 Ağustos günü öğleden sonra saat 2'de Varşova'daki İngiliz elçisi Sir Howard Kennard'a telgraf çekti ve derhal Dışişleri Bakanı Beck'i görmesi, Beck'ten Polonya'nın Almanya ile hemen görüşmeye hazır olduğunu Hitler'e bildirmesi için İngiliz hükümetine yetki vermesini istemesi hususunda elçiye talimat verdi. İngiliz Dışişleri Bakanı çok acele ediyordu. Henderson'ın aynı gün Berlin'e götüreceği resmi cevaba yetkiyi de katmak istiyordu. Varşova'daki elçisinden Beck'in vereceği cevabı hemen telefonla bildirmesini istedi. Beck istenilen yetkiyi akşam üstüne doğru verdi ve bu yetki İngiliz notasına alelacele eklendi. Henderson 28 Ağustos günü akşamı notayı alarak Berlin'e döndü. Başbakanlığın kapısında silahlı ve trompetli bir SS kıtası tarafından karşılanan Henderson, resmi diplomatik formalitelere sonuna kadar riayet ediliyordu. Hemen Hitler'in yanına alındı. Henderson geceliğin 10.30'da notanın Almanca çevirisini böylece Hitler'e sunmuş oldu. Şansölye hemen notayı okudu. İngiliz hükümeti önce Almanya ile Polonya arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi gerektiği konusunda kendisiyle tamamıyla aynı fikirdeydi. Bununla birlikte her şeyin uzlaşmanın niteliğine ve uzlaşmaya varılması için kullanılacak yöntemlere bağlı olduğu da notaya eklenmişti. Notada şansölyenin bu noktaya hiç temas etmediği ileri sürülüyordu. Hitler'in İngiliz İmparatorluğuna garanti vermesi teklifi kibarca reddedilmişti. İngiliz hükümeti garanti vermiş olduğu bir devletin bağımsızlığını tehlikeye sokacak bir anlaşmaya İngiltere'ye teklif edilen herhangi bir yarar karşılığı olarak razı olamazdı. Söz demek namus demekti. Verilen garanti yerine getirilecekti. Ama İngiliz hükümetinin Polonya'ya karşı gösterdiği titizlikten İngiltere'nin şansölye ile eşit bir uzlaşmaya varmayı istemediği anlamı çıkarılmamalıydı. Bundan sonraki adım Polonya ile Almanya arasında Polonya'nın çıkarlarına halel getirilmemesi, uluslararası bir garanti konusunda anlaşmaya varılması temeli üzerinde doğrudan doğruya görüşmelere başlamak olacaktır. İngiliz hükümeti Polonya hükümetinden bu temel üzerinde görüşmelere hazır olduğuna dair teminat almıştır ve Majesti hükümeti Alman hükümetinin de bu hususa razı olmak istediğini ummaktadır. Almanya ile Polonya arasında varılacak adil bir uzlaşma dünya barışının yolunu açabilir. Bu konuda başarısızlığa uğrandığı takdirde Almanya ile Büyük Britanya arasında görüş birliğine varılması umutları ortadan kalkmış olacak. İki ülke çatışma durumuna geçecek ve bütün dünya bir savaşa sürüklenecektir. Böyle bir sonuç dünyada bir eşi daha görülmemiş büyük bir felaket olacaktır. Hitler yazıyı okuyup bitirdikten sonra Henderson, Chamberlain ve Halifax'la yaptığı görüşmeler sırasında aldığını söylediği notlardan yararlanarak Führer'e notanın ayrıntılarını açıklamaya başladı. Henderson'ın sonradan söylediğine göre Hitler'le o zamana kadar yaptığı görüşmeler içinde kendisinin en fazla konuştuğu bu görüşme oldu. Sözleri şu noktada toplanıyordu. İngiltere Almanya'nın dostluğunu istiyordu, barış istiyordu. Ama Hitler Polonya'ya hücum edecek olursa savaşacaktı. Bu sırada sesini çıkarmamaya çalışan Führer bu sözlere yine Polonyalıların yaptıkları cinayetleri anlatmakla cevap verdi ve Polonya ile barışçı bir çözüme varabilmek için ne kadar kibarca teklifler ileri sürdüğünü ama bir daha bunu tekrarlamayacağını söyledi. Bugün için Danzig ile bütün koridorun iadesinden ve aynı zamanda savaş sonunda yapılan bir plebisitte halkının %90'ı Almanya'ya oy vermiş olan Silezya'daki durumun düzeltilmesinden başka hiçbir şey kendisini memnun edemezdi. Bu söz de yalandı. Az sonra söylediği 1918'den sonra koridordan 1 milyon Alman'ın sürgün edildiği sözü de yalandı. 1910 yılında yapılmış olan bir Alman sayımına göre bu bölgede yalnızca 385 bin Alman vardı. Ama o sırada Nazi diktatörü herkesin yalanlarını yutacağını sanıyordu. İngiliz elçisi Berlin'deki başarısız elçilik görevi sırasında Hitler'in yalanlarını bir daha ve son olarak yutuyordu. Çünkü Final Report'un da şöyle diyor. Hitler bu sefer de dostça ve makul davrandı ve kendisine getirdiğim cevaptan ötürü pek memnun olmamış gibi görünmedi. Henderson geceliğin saat 2.35'te Londra'ya çektiği uzun telgrafta Hitler'le yaptığı görüşmeyi anlatırken sonunda kendisine dosdoğru iki soru sordum diyor. Polonyalılarla doğrudan doğruya görüşmek istiyor muydu ve halkın mübadelesi sorununu konuşmaya hazır mıydı? İkinci soruya olumlu cevap verdi ama aynı zamanda sınırların düzeltilmesi düşündüğünden şüphem yoktu. Birinci noktaya gelince önce İngiliz notasının tümünü dikkatle incelemesi gerekiyordu. Henderson gönderdiği raporda bu konuya gelince şansölyenin Ribbentrop'a dönerek şunu söylediğini bildiriyor. Göring'i çağıralım da konuşalım. Hitler İngiliz yazısına ertesi gün yani 29 Ağustos Salı günü yazılı bir cevap vereceğini bildirdi. Henderson Halifax'a verdiği raporda ayrıca şunu da belirtiyordu. Her iki tarafta iyice direndiği halde görüşme oldukça dost bir hava içinde geçti. Henderson geçmişteki tecrübelerine rağmen Hitler'in neden böyle dost bir hava yarattığını belki de anlayamamıştı. Hitler o hafta sonu tatilinde Polonya'ya karşı hücuma geçmek kararından hala vazgeçmiş değildi. İngiliz hükümetinin ve Henderson'ın bütün söylediklerine rağmen İngiltere'yi hala savaş dışında tutabileceğini umuyordu. Dalkavuk ve cahil Ribbentrop'un etkisinde kalan Hitler'in İngiltere'nin sözünde duracağını söylediği halde yine de cayacağına inandığı anlaşılıyor. Ertesi gün Henderson uzun raporuna bir not daha ekledi. Hitler blöf yapmadığını ve blöf yaptığını sananların büyük bir hataya düşeceklerini tekrar tekrar söyledi. Ben de kendisine bunu çok iyi bildiğimi ve bizim de blöf yapmadığımız cevabını verdim. Her Hitler de bunu çok iyi bildiğini söyledi. Söyledi ama anladı mı ya? Ağustos'un 29'unda verdiği cevapta İngiliz hükümetine yaptığı numaraya bakılacak olursa Hitler yine bildiğini okuyacağını sanıyordu. İngiliz cevabı ve Hitler'in bu cevaba karşı gösterdiği ilk tepki Berlin'de özellikle Göring'in çevresinde büyük bir iyimserlik yarattı. Dahlerus zamanının büyük bir kısmını bu çevrede geçiriyordu. 29 Ağustos gecesi saat 1.30'da İsveçli'yi Feldmarşal'ın yaverlerinden biri başbakanlıktan aradı. Henderson ayrıldıktan sonra Hitler, Ribbentrop ve Göring başbakanlıkta baş başa vermişler, İngiliz notasını düşünmüşlerdi. Dahlerus'un Alman dostu telefonla kendisine İngiliz cevabını çok doyurucu bulduklarını, savaş tehlikesine geçmiş gözüyle bakılabileceğini bildiriyordu. Dahlerus bu iyi haberi uluslararası telefonla erkenden İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdı ve Hitler ile Göring'in artık kesin bir barışçı uzlaşma imkanı bulunduğuna inandıklarını bildirdi. Dahlerus sabahleyin saat 10.50'de Göring'i gördü. Göring kendisini büyük bir coşkunluk içinde karşıladı. Ellerini avuçlarının içine aldı ve sevinçle bağırdı. Barış olacak. Barış garanti artık. Bu mutlu teminatı alan İsveçli soluğu İngiliz elçiliğinde aldı. O güne kadar şahsen hiç karşılaşmadığı Henderson'a bu sevinçli haberi vermek istiyordu. Elçinin bu karşılaşmayı anlatan raporuna göre Dahlerus Almanların çok iyimser olduklarını bildirdi. Esas bakımından İngiliz cevabıyla mutabıktılar. Dahlerus Hitler'in yalnızca Danzig ve koridoru hem de bütün koridoru değil Danzig'e inen tren yolu boyundaki küçük bir parçayı istediğini söyledi. Dahlerus'un söylediklerine bakılırsa Führer çok makul davranmaya karar vermişti. Polonyalılarla bir yerde buluşmak için elinden gelen çabayı harcayacaktı. Sonunda gerçeği bir parça anlamaya başlayan Sir Neville Henderson bütün bunlara pek inanmadı. Kendisinin anlattığına göre Hitler'in bir tek sözüne bile inanılamayacağını ve elçiyi yüzlerce kere aldatmış olan dostu Göring'in de aynı mal olduğunu ziyaretçisine söyledi. Henderson'ın görüşüne göre Hitler namussuzca ve haince bir oyun oynuyordu.